إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم نفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala salih bir zattan bahsediyor. O salih zat da Lokman aleyhisselamdır. Ve onun adıyla da bir sure indirmiştir, Lokman suresi. Bu Lokman suresinde Allah-u Teala Lokman aleyhisselamdan bahsetmekte. Özellikle Lokman aleyhisselamın çocuğuna yapmış olduğu nasihatı Allah-u Teala bizlere anlatmaktadır. Ta ki o nasihatten istifade edelim ve o gibi nasihatleri de bizler de çoluk çocuğumuza ve yakınlarımıza yapalım. Müfessirler Lokman aleyhisselamın peygamber mi yoksa normal bir insan mı olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Fakat kuvvetli olan görüş Lokman aleyhisselamın peygamber değil de salih bir zat olduğudur. Davud aleyhisselam zamanında yaşamış. İsrailoğullarından Davud aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilmiş olan Davud aleyhisselam döneminde yaşamış. O vakitlerde hayat sürmüş, mübarek, müttaki, salih olan zatlardan birisiymiş. Onun diliyle Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ. Allah'a şükret diye biz Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükretmesi için ve abid bir kul olması için ona hikmetleri verdik, hikmet öğrettik. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Kim teşekkür ederse Allah'a şüphesiz ki kendi nefsine teşekkür etmiş olur. Yani kendisi için şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ. Ama kim teşekkür etmeyip de Allah'a nankörlük yaparsa da Allah-u Teala bütün alemlerden müstahnidir. Yani muhtaç değildir ve övülmeye layıktır, hamd edilmeye layıktır. Ve ayetler devam ediyor. Ben bu ayetleri inşallah işleyeceğim. Onun çocuğuna yapmış olduğu nasihatleri. Burada Allah-u Teala Lokman aleyhisselama hikmet verdiğini bizlere beyan ediyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Şüphesiz ki Lokman'a biz hikmeti verdik diyor. Hikmetin ne olduğunu ulema şu şekilde tafsilat getirmişler. Hikmet demişler, هِيَ الْفِعْلُ الَّذ۪ي يَنْبَغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذ۪ي يَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي يَنْبَغِي. Gerekli olan bir işi gerekli olan yerde ve gerekli olan zamanda yerine getirmek demektir. Gereken olan, gerekli olan bir işi gerekli yerde ve gerekli olan zamanda yerine getirdiği zaman hikmetli davranmış oluyor anlamına gelir. Ama bunlarda bir halel, bir bozukluk olduğu zaman, yani yapması gereken işi yerinde değil de farklı bir vakitte uygulayacak olsa ya da farklı bir zamanda uygulayacak olsa ya da yapılması gereken işin yerine başka bir iş yapacak olursa, hikmet işlememiş olur. O zaman ahmakça davranmış olur demişler. O sebeple hikmet demek her şeyi yerli yerince kullanmak demektir. Yerli yerince yerine getirmek demektir. Buna binaen alimlere hikmetli insanlar demişler. El-Hakim. El-Alimul-Hakim demişler. Hikmetli olan alim. Niçin hikmetli olan alim? Çünkü Kur'an'ı ve sünneti çok iyi anlamış. Kur'an ve sünnet delillerini, naslarını gerekli olan yerlerde kullanmıştır, isabet etmiştir. Yanlış kullandığı vakit ne olur? Hikmetsiz davranmış olur. Yanlış davranmış olur. Mesela hariciler hakimiyetle ilgili olan ayetleri yanlış yerde kullandıkları vakit bid'at ehli olmuşlar. Allah-u Teala'nın en şerli kıldığı taifelerden olmuşlar. Çünkü hikmeti öğrenmemişler, fıkıh öğrenememişler dinde ve yanlış kullandıkları zaman dalalete düşmüşler. Bunlar gibi Mutezile'nin de yapmış olduğu hata aynı hatadandır. Tasavvuf ehlinin yapmış oldukları hatalar bu kabildendir. Mürciye'nin yapmış olduğu hatalar yine bu kabildendir. Ve ehli sünnet vel cemaatin dışındaki bütün fırkalar delilleri yerlerinde kullanmadıkları için, delilleri iyice fehmedip gerekli şekilde amel etmediklerinden dolayı sapıtmışlardır. Ama ehli sünnet vel cemaat hikmet ile davrandıkları için Kur'an ve sünneti olduğu yerden yapmışlar, kullanmışlar. O sebeple o alimlere, yani fakih olan alimlere hikmetli alimler demişler. Bunun gibi doktorlara da, yani bu işi çok iyi kavramış olan, hastaların tedavisini çok iyi yapmış olan tabiplere, doktorlara da hekim derlermiş eskiden. Hatta şu ana kadar kullanırlar. Hekime gittik, şöyle bir reçete yazdı, şöyle tavsiyelerde bulundu. Hekim derler. Niçin hekim derler? Çünkü hastalığı teşhis ediyor ve ilacı olması gereken yerde, olması gereken miktarda ne yapıyor? Kullandığı için hekim addediliyor. Eğer ki o ilacı yanlış yerde kullanmış olsa o hastalık geçmez. Eğer ki o hastalığı gidermek için yerini teşhis etti fakat ilacın dozunu şey yapmış olsa, aşırı gitse ve de azaltmış olsa yine ifsad etmiş olur. Gerekli olan dozda, gerekli olan yere, gerekli olan vakitte ilacı tatbik etmek nedir? Bir hikmettir. Buna binaen de tabiplere de hakim demişler eskiden. İşte bunun gibi her bir Müslüman hayatında olması gereken şeyleri yapması, zamanında yapması, doğru yapması, olması gereken şekilde yapması da nedir? Onun hikmetindendir. Bunun tam tersini yapmak ahmaklıktır. Misal veriyorum. Mesela daha iyi anlamamız için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarımıza namazı emretmemizi bize emrediyor. Küçük yaştan namaza alışmaları gerekiyor. Çünkü ağaç yaşken eğilir demişler. Küçük yaştan alıştırırsak ileride zorluk çekmezler. Ya şu anda küçüktür, bir şey olmaz, zaten kalem ondan kaldırılmış. Sözümü dinlemiyor, ileride yaparım diyecek olursak çok büyük yanlışa gireriz. Ve büyüdükten sonra namaza başlaması çok zordur. Çok büyük riski vardır. Başlar mı başlamaz mı Allah-u Alem. Ama küçük yaştan alışan bir insan büyüyünce de neredeyse artık söylemeden kendisi kılar. O sebeple 7 yaşına geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza namazı emredin buyuruyor. 7 yaşına geldikleri zaman artık namazı emredeceğiz. Oğlum gel namaz kıl. Kızım namaz kıl. Gel beraber kılalım. Gel seni mescide götüreyim. Bu şekilde teşvik ederek, nasihat ederek, anlatarak, sevindirerek, oynatarak İslami terbiye vermek, namazı kıldırmak vesaire, yani ilgilenmek. Ta 10 yaşına kadar. 10 yaşına kadar namaz için vurulmaz. Namaz için sert davranılmaz. Çünkü küçük yaşta çocuk çok fazla bir şey anlamaz. Ona sert davranılmaz. Ama Aleyhisselatü Vesselam devamında diyor ki 10 yaşına gelip de namaz kılmazlarsa onları dövün diyor. Tabii onları sakatlayacak şekilde yüzlerine, kafalarına değil de hafif bir şekilde korkutacak, o da son çare olarak. Namazı ihmal ettiği zaman, kılmadığı zaman kılmıyorsa, terk ediyorsa artık o anlamadığından dolayı değil, o inadındandır. Tembelliğindendir. Başka hastalıklardandır. O kime karşı inat ediyor? Rabbul Alemine karşı inat ediyor. O sebeple çocuğun terbiye edilmesi lazım. Yeri gelir kaba kuvvet de biraz gösterilmesi lazım ki çocuğun terbiyesi istikamet bulsun. Ama kişi eğer ki küçük yaşta çocuğu dövecek olursa, 10 yaşından sonra artık ergenlik çağına geldiği zaman da daha küçükken sadece nasihatla, yumuşak sözle yetinecek olsa çocuğu ifsad etmiş olur. Bu şekilde bir terbiye olmaz. Çünkü olması gereken şeyi yerinde kullanmamış oluyor. 10 yaşına kadar söz ile 10 yaşından itibaren el ile müdahale gerekirken tam tersini yaptığı zaman ne olmuş oluyor? Karıştırmış oluyor ve terbiyeyi başaramayacaktır. Çünkü hikmet ile davranmamıştır. İşte buna binaen her şeyi zamanında olması gerektiği gibi kullanmak nedir? Hikmet gereğidir. Başka bir misal. Mesela adamın geliri 1.000 liradır. Allah-u Teala rızkı ona 1.000 olarak takdir etmiştir. Eğer ki bu kimse kendisini 1.000 liraya göre ayarlamış olursa, geçimini, infakını vesaire ihtiyaçlarını buna göre ayarlamış olursa, her ay bu şekilde güzel bir şekilde hayat sürer. Başkasına muhtaç olmadan. Ama buna göre ayarlamış olmazsa, aylık 1.500-2.000 lira harcamış olsa, bu artan parayı eksilen parayı da borç alarak her ay 500 lira, 800 lira, 1000 lira borç alarak bu şekilde hayat sürecek olursa 3 ay sonra, 6 ay sonra patlak verecektir. Bu sefer birilerinden borç alıp başkalarının borcunu ödemek zorunda olacaktır. Borç sahipleriyle karşılaşmamak için mekanını değiştirecektir. Telefonda konuştuğu zaman yalan söyleyecektir. Bir sürü sıkıntılar girecektir. Demek ki hikmetli davranmadığı zaman bir sürü çileleri akabinde getirecektir. Akıllıca davranmadığından dolayı. Ama hikmetli davranmış olsa böyle sıkıntılara düşmez. O sebeple akıl bir hikmettir demişler. İslam başlı başına hikmettir. Kur'an başlı başına hikmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti başlı başına bir hikmettir. Yani onu alıp tatbik ettiğimiz zaman, onunla süslendiğimiz zaman her şeyi yerli yerince yapmaya başlarız. Doğru yaparız. İşte Lokman aleyhisselam da böyle zatlardandı. Çok hikmetli bir insandı. Söylemiş olduğu sözler, yapmış olduğu fiiller hep hikmete binaendi. Çünkü hem dinde fakihti, hem abiddi, hem takva sahibiydi, hem de zekiydi. Çok iyi kullanabiliyordu. Hikmetlerinden bir misal veriyorlar. Davut aleyhisselam bir gün Lokman Hakim'e diyor ki, ey Lokman diyor, bir hayvan kes ve o hayvanın en güzel yerinden bana 2 parça getir diyor. Lokman aleyhisselam bir koyun kesiyor. Sonra o koyunun dilini ve yüreğini Davut aleyhisselama götürüyor. Bana getirdin mi diyor en güzel parçalarını? Evet getirdim diyor. Onu takdim ediyor. Aradan müddet geçiyor. Bir daha ona diyor ki bana etin vücudun o kesilmiş olan hayvanın en kötü yerinden 2 parça getir diyor. En kötü tarafından 2 parça getir. Yine diliyle yüreğini alıp götürüyor ona. Sonra diyor ki niçin sen böyle yaptın? Diyor ki eğer ki dil ve yürek güzel olacak olursa bundan daha güzeli yoktur diyor vücutta. Eğer ki bu dil ve yürek kötü olacak olursa bunlardan daha kötüsü yoktur diyor. Bu şekilde hikmetli davranmıştır ve hikmetli söylemiştir. Gerçekten de insanın kalbi ıslah olmuş olsa diline sirayet edecektir. Dili de ıslah olduğu zaman bütün vücudu ıslah olacaktır. Bütün azaları istikamet üzere olacaktır. Ama kalbi fesada uğradığı zaman, dili fesada uğradığı zaman hem kendisini hem de etrafındaki kimseleri de helake götürür. Evet, Lokman aleyhisselam hikmet almış olan kimselerden diyor. Tabi وَمَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُوْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَى Allah dilediğine hikmeti verir. Tabi bu Allah vergisidir. Kişinin ibadetine göre, takvasına göre, imanına göre, salih amellerine göre o oranda Allah Celle Celaluhu ona hikmeti verir. Buna binaen peygamberler en hikmetli olan insanlardı. Evet, hikmet Allah'ın vergisidir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا diyor. Kime hikmet verilmişse kendisine çok büyük hayırlar verilmiş. Çünkü istikamet üzere olur, doğru yapmaya başlar. Ama hikmet olmadığı zaman sürekli yanlış. Hem Allah'a karşı yanlış, hem nefsine karşı yanlış, hem ailesine karşı yanlış, hem de insanlara karşı yanlış yapar ki kendisini ve ailesini helake götürür. Evet, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Lokman'a hikmet verdik ve Allah'a teşekkür et dedik. Şakir olan kullardan ol dedik. Allah-u Teala Lokman aleyhisselama şükretmeyi emrediyor. Bunun gibi bizlere de şükretmeyi bizlere emretmektedir. Çünkü şükür imanın yarısıdır. İmanın yarısı şükür, yarısı da sabırdır. Şükür şu şekilde tarif etmiş ulema. Demişler ki üç tane rüknü vardır. El-i'tirafu bin-ni'ami. Bir, nimetleri itiraf etmek. Allah-u Teala sayısız nimetler vermiş. Sayamayacak kadar nimetler vermiş. Bunları itiraf etmemiz, yani kalben bu nimetleri bilmemiz. Allah'ım sana hamdü seneler olsun, göz verdin, kulak verdin, dil verdin, diş verdin, el verdin, ayak verdin, yiyecek verdin, mide verdin, bağırsak verdin, ciğer verdin, böbrek verdin. Yani insanın vücudundaki bu organları teker teker incelemiş olsanız ve hatta bir doktor, bir uzman anlatacak olsa her bir organın görevini aklınız durur. Sadece bir karaciğerin yapmış olduğu görevleri anlatsa saatlerce anlatır. O kadar çok görevler yapıyor ki biz farkında değiliz. Nasıl bir organ, nerede olduğunu bile, nasıl olduğunu bile birçoğumuz bilmiyor. Allah-u Teala nimetlerle donatmış. Ama gafil olan gafil oluyor. Bilen de biliyor. O sebeple doktorlar, hidayete sahip olanlar bu gibi şeyleri gördükten sonra vicdanlıysa, biraz Allah korkusu varsa ne yapıyor? İman ediyor. İmanı artmaya başlıyor. Yani insan vücudunu incelediği zaman. Ama nankörse, ne kadar mucize de görse, küfrünü artırmaktan başka bir şey olmuyor. O sebeple nimetleri kalben itiraf etmek, bilmek. Allah bizlere mal vermiş, elbise vermiş, yuva vermiş, hanım vermiş, çocuk vermiş. Bir sürü nimet vermiş, yani sayamayız. Bunları kalben itiraf etmemiz gerekiyor. İki, وَالتَّحَدُّثُ بِهَا لِسَانًا. Bunu dilimize dökeceğiz ve anlatacağız, bahsedeceğiz. Allah'a şükredeceğiz. Elhamdülillah ki Allah bana şunu verdi. Elhamdülillah ki Allah bana şifa verdi. Elhamdülillah şu oldu, elhamdülillah bu oldu. Yemek yiyeceğiz, Allah'a hamd edeceğiz. Su içeceğiz, Allah'a hamd edeceğiz. Elbisemizi giyineceğiz, Allah'a hamd edeceğiz. Evimize gireceğiz, Allah'a hamd edeceğiz. Bu soğukta dışarıda olabilirdik. Yağmur yağdığı zaman Allah'a hamd edeceğiz. Yağmur yağmasa, kuraklık olsa ve bunun gibi ne kadar nimet olursa Allah'a ne yapacağız? Dilimizle hamd edeceğiz, itiraf edeceğiz, nankörlük yapmayacağız. Allah'ın verdiği sağlık için, nimetler için. Ve üçüncüsü, وَالْاِسْتَعَانَةُ بِهَا عَلَى الطَّاعَاتِ. Ve bu nimetleri de taat yolunda da kullanmak nedir? Şükürdür. Allah sana güç mü vermiş? Bu gücünü Allah yolunda kullan. Allah sana ilim mi vermiş? Bu ilmi Allah yolunda kullan. Müslümanların maslahatına kullan. Şeytanın maslahatında değil. Allah sana mal mı vermiş? Kendine, ailene infak et, Allah yolunda da infak et. Şükrünü o şekilde eda edebilirsin. Allah sana yetenek mi vermiş? O yeteneğinle Müslümanlara faydalı olabilirsin. Allah sana ne vermişse bütün bu nimetleri Allah yolunda kullanmak da nedir? Şükrün bir nedir? Rüknüdür. O sebeple şükür insanın hayatında çok önemlidir. En Allah'a karşı en şakir olan kullar peygamberlerdi. Ve bunların başında da Resulullah Efendimiz geliyor aleyhissalatü vesselam. Sabahlara kadar ibadet eder. Ayakları şişene kadar, ayakları çatlayana kadar ibadet edermiş. Kolay değil yani, bir gecede 3 saat, 4 saat, 5 saat, 8 saat ayakta durup teheccüd namazı kılmak. Gerçekten kolay bir şey değil. Resulullah Efendimiz işte bunu yapardı aleyhissalatü vesselam. Bir gün bir sahabe, Abdullah bin Amr bin As diyor ki yanında durdum diyor. Teheccüd namazında işte namaza başlamıştı, ben de yerin yanında durdum diyor. Ve Bakara suresinden başladı. Ben dedim ki 100 ayet okuduktan sonra rükuğa gidecektir. Çünkü bayağı okumaya başladı. Baktım ki 100 ayeti aştı. Ben dedim herhalde Bakara suresini okuyacak, ondan sonra rükuya inecek. Derken Bakara suresini bitirdi ve arkasından Nisa suresine başladı. Nisa suresinin hepsini de okudu. Ve akabinde Ali İmran suresine başladı. Ali İmran suresinin hepsini de okudu. Sadece bir rekatta. Ve o rekatta ne kadar azapla ilgili bir ayet varsa okuyorsa Allah'a sığınıyor. Ne kadar rahmet varsa, müjde varsa orada durup Allah'tan rahmet istiyor, cenneti talep ediyor. Bir sığınma varsa durup Allah'tan sığınma istiyor. Bu şekilde de dua ediyor teheccüde. Ve ondan sonra rükuya vardı, rükuta da bu kadar durdu diyor. Sonra rükutan kalktı, bu kadar uzun durdu diyor. Sonra secdeye vardı, bu kadar uzun durdu diyor. Aleyhisselatü vesselamın, düşünün yani bir rekatında belki 100 sayfanın üzerinde 105 sayfayı aşan ayetler okumuş Aleyhisselatü vesselam. Peki bunu niçin yapıyordu? Niçin bu kadar eziyet ediyordu kendi nefsine? Hazreti Ayşe ona üzüldüğü zaman, üzüntüsünden dolayı ağladığı zaman ya Resulallah, Allah-u Teala geçmiş gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin bu kadar ibadet ediyorsun, kendi nefsine bu kadar meşakkat veriyorsun dediği zaman da ne demiştir? Efela ekune abden şekura, ben teşekkür eden bir kul olmayayım mı? Ben nankör olmak istemiyorum, Allah'a şükretmek istiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a olan şükrünü bu şekilde ibadetleriyle, taatleriyle bu şekilde Allah'a gösteriyordu. Rabbim bizlere de böyle hakkıyla bir teşekkür nasip etsin. Bir ayetinde şöyle buyuruyor: "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum." Eğer ki siz Allah'a teşekkür ederseniz ve iman ederseniz ne diye size azap etsin? Bunun tersi demek ki kişi şükretmezse ve Allah'a iman etmezse azap ona hak olur. İman eden ve Allah'a teşekkür edenlere Allah'ın azabı dokunmayacaktır. İnna hedeynahu sabila imma şakiran ve imma kafura. Biz insana iki yolu da gösterdik. İster şükredenlerden olsun, ister nankör olanlardan, kafir olanlardan. Allah-u Teala ihtiyar vermiş, seçme hakkı vermiş. Biz dilersek imanı seçebiliriz. Dilersek Allah korusun küfrü seçebiliriz. Dilersek şükrü, itaati seçebiliriz. Dilersek nankörlüğü, masiyeti seçebiliriz. Ve bir ayetinde de وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, sizin Rabbiniz de şunu ilan etmiştir. Yani ey insanlar şunu çok iyi bilin. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ, eğer ki teşekkür edecek olursanız Allah'a muhakkak artıracağım. Burada iki tekidle Allah-u Teala artıracağını ne yapıyor? Vaat ediyor bütün insanlara. Peki en çok vaadini yerine getiren kimdir? Şüphesiz Allah'tır Celle Celaluhu. Bunu hepimize ilan ediyor. Eğer ki Allah'a teşekkür edecek olursanız muhakkak ki ben de artıracağım. İnfakta mı teşekkür ediyorsun? Allah infakını, malını çoğaltacaktır. İlimde mi teşekkür ediyorsun? Allah ilmini çoğaltacak. Kuvvetinle mi teşekkür ediyorsun? Allah için koşturuyorsun. Allah-u Teala sana taat kaplarını daha fazla verecek. Hangi alanda Allah'a teşekkür ediyorsan Allah-u Teala mutlaka sana çok daha fazlasını verecektir. Sevmiş olduğun bir ceketi, bir montu kardeşine mi infak ettin? Muhtaçtır diye Allah sana daha güzelini verecektir. Bu dünyada vermezse de muhakkak ki ahirette verecektir. Unutmayalım ki Allah mutlaka ne yapacaktır? Karşılığını verecektir ve arttıracaktır da, nimetleri arttıracaktır. Çünkü bunu tekid ile söylüyor ve tekid ediyor. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ, ama yok nankörlük edecek olursanız, Allah-u Teala bu kadar vermesine rağmen Allah'a isyan eder, küfrü seçerseniz iman yerine, isyanı seçerseniz, cimri davranıp taat etmezseniz, Allah-u Teala'nın da azabı o nankörlere çok şiddetlidir. Onun azabına katlanamazsınız diyor. Evet. En işkur lillah ve men yeşkur fe innemâ yeşkuru li nefsi. Kim teşekkür edecek olursa, şükredecek olursa kendi nefsine teşekkür etmiş olur. Çünkü Allah-u Teala muhtaç değildir. Herkes kendisine amel eder. Allah-u Teala'ya ne zerre kadar faydamız olabilir ne de zerre kadar zararımız olabilir. Bütün insanlar en itaatkar olan bir kul gibi itaat etmiş olsalar Allah'ın mülkünde zerre kadar bir şey artmaz. Çünkü bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, Firavun gibi Allah'a isyan etmiş olsalar Allah-u Teala'nın mülkünden yine bir zerre kadar hiçbir şey eksilmez. Çünkü Allah-u Teala'nın bizlere ihtiyacı yoktur. Ya eyyuhennâsü entumul fukarâ ilallah. Ey insanlar, Allah'a fakir olan, Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah bizden nedir? Ganidir. Ve men kefara fe innallâhe ganiyun hamid. Ama kim nankörlük edecek olursa, şükretmiş olmazsa, Allah-u Teala bütün alemlerden müstağnidir. Allah-u Teala övülmeye layık olandır. Tesbih edilmeye, hamd edilmeye layık olandır. İnşallah gelecek hutbelerimde Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna yapmış olduğu tavsiyeleri, nasihatları sizlere beyan edeceğim. Rabbim bizi hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Hikmeti olan kullarından eylesin. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhâ li ve lekum ve lisâ'il mu'minin. Festağfiru yagfir lekum.